Ayrım 13.
Sayfa 198. Hector başını salladı ama gitmeye pek niyeti yoktu. Oysa akşam olunca Rubinstein'den ısrarlı bir telefon aldı. Piyanist çağrısını yineliyordu. Artık reddedemezdi. Kendisiyle bütün orkestra otel odasına gelerek geç vakitlere kadar çaldılar. Bu ziyaretin Villa Lobos için çok hoş sonuçları oldu. Rubinstein, Villa Lobos'a ilişkin övgülerini her önüne gelene hem de öylesine etkili bir biçimde anlattı ki genç besteci 1922'de maddi destek alarak daha fazla eğitim ve teşvik gördü. Faturaları imzalayan varlıklı bir Brezilyalıydı. Piyanist Paris'te besteciyi yanına alıp kendi yayıncısına götürdü. Piyanonun taburesine oturarak bütün öğleden sonrasını Villa Lobos'un yapıtlarını çalmaya ayırdı. Yayımcı da Rubinstein'in çalışının verdiği esinle sözleşmeyi imzalamakta bir an bile duraksamadı. Villa Lobos, Kadir Şinaslığını göstermek için Rubinstein'e adadığı görkemli bir piyano parçası yazdı. Buna Rude Poema, ilkel parça adını vererek 1926'da aşağıdaki mektupla birlikte dostuna yolladı. Aziz can dostum, bu Rude Poema'ya sizin ruhunuzu tümüyle sindirebildim mi bilmiyorum. Ama ben bir kameranın başarabileceği kadar sizin mizacınızı yakalamış ve gerçeğe uygun bir imgesini kağıda geçirmiş olduğuma içtenlikle inanıyorum. Dolayısıyla bunu başarabilmişsem bu yapıtın gerçek yaratıcısı aslında sizsiniz. Bir süre sonra Rude Poema bir senfoni olarak yeniden yazıldı. Ama ancak ithaf edildiği koruyucu melek tarafından bir piyano parçası olarak her vesileyle çalındıktan sonra. Meksikalı Chavez. Gene 1930'larda Meksikalı besteci Carlos Chavez bir New York tiyatrosunda zevk içinde kıkır kıkır gülüyordu. Uluslararası Kadın Giysileri İşçileri Sendikası'nın üyelerince düzenlenmiş Pins and Needles, toplu iğnelerle dikiş iğneleri, revüsünün temsilini izliyordu. Onun sevdiği türden bir şeydi. Parlak ve insanı eğlendiren bir revüydü. Toplumsal anlam ve önemi vardı. Bunu her yanıyla taşıyordu. Müziği parlak ama o sıralarda henüz tanınmamış bir besteci olan Harold Roman'du. Oyuncular, dekor, giysiler, çoğu gündelik ekmeklerini kazanmak için çalışma saatlerinde durmadan iğne batırıp dikiş dikerek geçirmek zorunda olan sendika üyelerince sağlanmıştı. Toplu iğnelerle dikiş iğneleri onların şöyle bir gevşeme ve dinlenme molalarıydı. Chavez Revue hayran kaldı. Temsilin sonunda salonun yan koridoruna ekonomik nedenlerle orkestra yerine kullanılan piyanoyu çalan Harold Rom'u görmeye koştu. Adamın kolunu tutup tulumba çekercesine kuvvetle sallayarak içtenlikle kutladı. Halk müziğinden yana çabalarını sürdürmesini istedi. Öyle sıradan bir gösteri değildi bu. Çünkü kısmen Amerika yerlisi, kısmen Meksikalı olan Chavez, eskiden işçilere ve işçi emeğine canlı ilgi duyan biriydi. Küçük orkestra ve koro için çok güçlü bir yapıt olan Lamadas'ı bestelemişti. Lamadas, Mexico City'de, Casa del Pueblo'daki halk evindeki sendika toplantılarında işçi toplulukları tarafından onlarla birlikte söyleyen emekçilerden oluşan son derece coşkulu bir dinleyici kitlesini temsil ediyordu. Chavez yapıta korolu büyük orkestra için yeni bir partisyon yazdı. Meksika'da halk ressamı ve Diego Rivera, Lamadas'ın ne kadar iyi bir yapıt olduğunu ve halk tarafından ne kadar beğenildiğini ilgililere anlattı. Sonunda Meksika kültürünün resmi kalbi olan Palacio de Bella Art, Güzel Sanatlar Sarayı, halka açılırken güzel sanatlar içinde müziği temsil edecek beste olarak Lamadas seçildi. Lamadas geriye Meksika tarihine ve Kızılderili folkloruna dönüyor, aynı zamanda ikisini kaynaştıran ve onlara yeni bir şeyler katarak yeni bir yaşam sunan geleceğe bakıyordu. Bu yapıt Chavez'in yerli müziğini inceden inceye araştırmasını, Kızılderili ve Aztek çalgılarını derleyişini, hepsinin üstünde de Chavez'in çocuklara ve işçilere ilgisini özetliyordu. Allman River. Paul Robeson, şarkı söylemeye yetenekli tanınmamış bir delikanlının Showboat müzikalinde New Orleans'lı pejmürde pamuk ırgatı rolünde sahneye çıktığı ve Old Man River şarkısında sesinin gücünü ortaya koyduğu günü herhalde içi cız ederek anımsar. Old Man River onun öz malı oldu. Besteci Jerome Kern, Edna Ferber'ın Showboat adlı romanını okuyunca, kadın yazarla tanışıncaya, ondan kitabının oyunlaştırılması, ardından müziğe uyarlanması iznini koparıncaya kadar ağzına tek lokma koyamadı, uyku uyuyamadı. Yapıt ona güzel ezgiler esinlemişti. Old Man River belki de bu ezgilerin en güzeliydi. Bunu söyleyecek doğru kişiyi bulmak Kern'in takıntısı haline geldi. Çünkü rolün kendisi bir yıldıza önerilemeyecek kadar önemsizdi. Robinson'u tanıyan Alexander Wolcott, Kern'e Harlem'e gelip bu delikanlıyı dinlemesini söyledi. Kern hemen bir taksiye atlayarak Harlem'e gitti. Binanın basamaklarını ikişer ikişer çıkarak Robinson'ın oturduğu daireye ulaştı. Kendisinin çaldığı harap bir konsol piyanonun eşliğinde Paul şarkıyı el yazısı nota metinden okudu. Kern kulaklarına inanamadı. Etekleri zil çalarak keşfettiği delikanlının hemen kendisiyle birlikte gelmesini, şarkıyı bir de sözleri yazan Oscar Hammerstein'e söylemesini istedi. Kapıdan çıkarlarken Paul dönüp karısından taksi parası istedi. Kadın ancak gidişe yetebilecek bir dolar verdi. Paul, "Hadi Eddie," diye ona takıldı. "İki dolar çık bakalım." İki doları aldığı gibi üstüne üstlük rolü de aldı. Müzikalin yapımı 2 yıl gecikti. Sonunda açılış gecesi gelip çattı. Edna Ferber müzikalin tutulmayacağını öylesine inanıyordu ki açılışa gidecek gücü kendinde bulamıyordu. Ama son anda ister istemez tiyatronun yolunu tuttu. Robinson, Old Man River'ı söylediğinde Edna Ferber şarkıya öylesine kapıldı ki yapıtın yazarı olduğunu unutarak tıklım tıklım dolu salondan yükselen alkışlara katıldı. Alkıştan eldivenleri patlamış, kolları kopacak gibi olmuştu. Öbür oyuncular şova devam etmeye çalıştılarsa da dudakları oynuyor ama hiç sesleri çıkmıyordu. Dinleyiciler Robinson'ı sahneye istiyorlardı. Robinson sahne önüne gelerek tekrar tekrar eğilerek selam verdi. Üst üste bislerle şarkıyı tekrar tekrar söyledi. Daha sonra bu şarkıyı turneleriyle bütün Avrupa'ya taşıyan o oldu. Oyunun pejmürde tayfasıyla kendisini özdeşleştirdiğinden olsa gerek, Robinson yalnızca kendi ırkından değil, her ırk, her inanç ve her renkten yoksulları ve ezilenleri ısrarla ve tutarlılıkla savundu. Büyük bir kişilik sahibi olan Robinson, herhalde Amerika'nın en sevilen önder kişilerindendir. Açlık. Viyanalı besteci 12 ton Schoenberg'in yıldız öğrencisi Alban Berg iyi para almıştı. Wojtek operası başarıyla oynanıyor, Alban Berg yükseklere tırmanıyordu. Hatta eline geçen paradan kendisini bir Ford bile satın almıştı. Yerel gazetede onun görmezden gelinmiş ve aç biri olduğunu yazan bir makale okuyunca eni kolunu eski günlerine döndü. Hemen bir dostuna telefon etti, habere dikkatini çekti ve şuna ekledi. Bu gece her zamankinden daha iyi açlık çekeceğiz. Gelin siz de bizimle bir güzel aç kalın. Kentte iyi yemekler yapan en iyi restoranlardan birine neşeyle giderek kendilerine okkalı bir ziyafet çektiler. Yemek parasını Berk ödedi. Telaşa gerek yok. Giorello LaGuardia, New York Belediye Başkanı iken fırsatını buldukça hiçbir konseri kaçırmazdı. LaGuardia'nın kalbine giden yol şef değneğinden geçerdi. Onun bir orkestrayı yönetmekten daha çok istediği bir şey yoktu. Carnegie Hall'da bir gala konserinde New York İtfaiye Müdürlüğü bandosunu yönetmeye çağrılınca bunu seve seve kabul etti. Carnegie Hall müdürü olayı çok özel bir gösteri haline getirmek için ekstra teşrifatçılar ve spot lambaları kiraladı ve bir anı programı tasarladı. LaGuardia bu hazırlıkların kokusunu alınca müdüre haber yolladı. "Lütfen telaş etmeyin," diye rica etti. "Bana yalnızca Toscanini'ye davrandığınız gibi davranın." Ernest Schelling'in Zafer Balosu. Birinci Dünya Savaşı sona ermişti. Kompanydaki tarihi tren vagonu ateşkesin imzalanmasına tanık olmuştu. Dünya halkları eskiden ne kadar berbatsa şimdi o ölçüde içlerini ferahlatan bir oh çektiler. Neredeyse aynı zamanda büyük kutlama törenleri düzenlendi. Balolar, partiler gecelerin gündemi haline geldi. Savaş bezgini ülkeleri bir dans çılgınlığı kapladı. Genç İngiliz şair Alfred Noyce, Londra'da şık bir baloya davet edildi. Dönen çiftleri seyrederken ve bangır bangır çalan dans orkestrasını dinlerken bunlar dans edebilsinler diye ölmüş olanları kara kara düşündü. Gözünde dans edenlerin belirgin uçarılık ve kalpsizliğine öfkeleri canlandı. Şu dizeler belirdi kafasında. Ölü insanların gölgeleri sırıtıyor duvarda. Zafer balosunun eğlencesini seyrediyorlar. Daha sonra evde şiirini yazdı ve The Victoria Ball, Zafer Balosu adını verdi. Ernest Schelling, Noyce'un şiirini okuyunca son derece etkilendi. Orduda hizmet görmüştü. Şairin sözlerinin anlamını kavrayacak ve onunla birlikte yaşayanların ölülere karşı gözle görünür kayıtsızlığına öfke duyacak kadar ölüme ve yalnızlığa tanık olmuştu. Bu nedenle şiiri besteleyerek konusunu yanılgıya yer bırakmayacak bir biçimde koyan dramatik bir programlı müzik parçası yarattı. One Step, Foxtrot, Vals ve Tango ritimleri arasına trompet sinyalleri, ulusal marşlar, silah başına çağrısı ve yaklaşan bir ordunun crescendo marşını ve bir uçağın sesini yerleştirdi. Dans müziğini sonunda ölüler ilahisi, diyez ire ve yat borusu susturur ve zafer balosu bir keder notası üzerinde sessizce biter. Böylece Noyce'un şiir dizeleriyle kınadığı umursamazlığı Schelling de müzikle kınamıştı. Açmaz içinde dört adam. Ünlü Flonzalay dörtlüsü 1920'lerde Amerika turnesindeyken adı gerekmeyen bir Orta Batı kentinde çalmak üzere durdular. Önde gelen yurttaşlardan bazıları konserden önceki gün ziyaretlerine geldiler ve gelenlerden biri o sıralar çok az çalınan Brahms'ın Dominör Yaylılar Dörtlüsünü dinlemek dileğini iletti. Onu Flonzalay Dörtlüsünden bir kez dinlemiş olsam mutlu ölürdüm dedi. Dörtlünün birinci kemancısı Adolfo Betti memnuniyetle dedi. Parça repertuarımızda ve onu programa almaktan mutluluk duyacağım. Ne var ki bu turnede onu çalmayı düşünmüyorduk. O yüzden notaları yanımda değil. Sorun buysa hiç dert etmeyin dedi ziyaretçi. Ben kendim amatör bir kemancıyım. Müziğin notaları bende var. Memnuniyetle veririm. Pekala, bu durumda onu çalarız. Size gerekli zaman bırakmak için elimden geleni yapacağım. Adam sözünü tuttu. Konserden bir saat kadar önce özel bir haberciyle birlikte müzik paket edilmiş olarak Bay Betty'nin oteline geldi. Adam bunun son parça, grand final olacağını ve son derece güzel bir yorum olması için bütün becerilerini göstermeleri gerektiğini söyledi. Konserde her şey yolunda gitti. Sonunda sıra Brahms'a geldi. Yapıtın çalınmasından önce özel bir anons yapıldı. Notalar müzik sehpalarına yerleştirildi, zengin ve dolgun giriş akorları seslendirildi. Her şey bir süre muhteşem bir biçimde ilerledi. Ardından bir şeyler aksamaya başladı. Önce ikinci keman, ardından violonsel, onun ardından da viola, partisyonda yapıtla ilgisi olmayan notalar çalmaya başladılar. Bay Betty, aksayan icraların her birine sağlam tek gözüyle dik dik baktı. Hatta düzeltti de ve icra devam etti. Daha yarısına gelmemişlerdi ki, kendi partisinin bir sayfasını çevirince iki sayfayı birden çevirdiğini fark etti. Sıkıntının nedenini keşfetti. Partisyon elde edemedik kadar yeni ve gıcır gıcırdı. Sayfaları kesilmemişti. İcracıları bellekten beste yapmak zorunda kalmışlardı. Ne olursa olsun parçayı övünmeye değer bir biçimde tamamlamışlardı. Ama Bay Betty 10 sterlininden olmuş, parçayı sonuna ulaştırmak için üstüne 10 yıl eklemişti. Amma da kalabalık. Piyanist Moskovski son derece konuksever bir insandı. Bir gün 15 kadar arkadaşı geçerken ona uğramışlardı. Madem ki uğramışlar, onları yemeğe davet edeyim diyen Moskovski, kendini 15 kadar arkadaşıyla birlikte yemek masasında bulmuştu. Az sonra tek bir cılız piliç, büyük bir tepsi içinde getirilerek, büyük bir tantana içinde masanın ortasına yerleştirildi. Moskovski öyküyü şöyle anlattı. Piliç tepsinin ortasında ayağa kalkıp şöyle bir bakındı. köyde mont, amma da kalabalık diye mırıldanarak kahroldu ve yavaşça geri yığıldı. Belki gene bu aynı yemektedir. Kıt menü bitince ev sahibi keyifli keyifli, çok hoş oldu bu iş, gene yapalım. Rekaman son. Aç kalan konuklardan biri anında yanıtladı. Oo, yapmasına yapalım ama hemen şimdi. Rekaman son, tout de suite. Tek ezgili Guam nasıl müzik yetenekli oldu? Kimileri müziği salt müzik olarak sever. Başkalarının ise müzik sevgileri için dolambaçlı bir yola gereksinmeleri olur. İkinci Dünya Savaşı bültenlerinde önemli yeri olan Kıraç bir adanın, Guam'ın yerlileri bu sonraki sınıfa girer. Bunlara bir müzik bilgisi ve zevki bir takım bahriyeli üniformaları aracılığıyla geldi. Bu şöyle oldu. 1904'te Amerikalılar Guam'ı İspanyollardan aldıkları zaman bu çok üzücü bir alım oldu. Ada yoksuldu. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden, hukuk mahkemelerinden ve toplumsal ilerlemeden yoksundu. İşe temelden başlamak gerekiyordu. Bunun yanı sıra müzik bakımından da deyim yerindeyse müflisti. Yerlilerin müziği kökeni bilinmeyen bir aynı makam müzikti. Neşeli ya da kederli her vesileyle bunu seslendirirlerdi. Bu müzik bitmek bilmez bir monotonluk ile sürüp giderdi. Amerikan askeri valisi, müziği seven yüzbaşı George Dyer bu tonal yoksulluktan son derece üzüntü duydu. Belki daha fazla müzik, daha fazla enerji yaratır ve düşündüğü iyileştirmeleri hızlandırır diye düşündü. Kolları kadar ciğerleri de güçlü bir grup oğlan çocuğunu toplamakla işe başladı. Donanma bandosunun ıskartaya çıkarılan bazı çalgılarını önlerine serdi ve kendi bandolarını kurmalarını söyledi. Onlara öğretmenler buldu ve Star Spangled Banners'ı çalmayı öğrenirlerse onlara halis donanma terzilerinin ölçü alarak diktikleri bir takım üniforma sözü verdi. Delikanlılar işlerine öylesine sarıldılar ki ada bayağı sallandı. Fena halde bezmiş büyüklerinden o kadar çok şikayet geldi ki yüzbaşı prova yapma yerini vali konağının arka tarafındaki ahırlarla sınırladı. Az sonra o ve ailesi birkaç ay başka yere gittiler. Bu sırada çocuklar bütün karşılama konserlerine son verecek bir karşılama konseri için hazırlanarak her Allah'ın günü boru ve düdük seslerini öttürdüler. Karşılama konseri olağan dışı koşullarda yapıldı. Yüzbaşı ile ailesi oraya vardıklarında kasabadaki çiçek salgını yüzünden gemide kalmak zorunda kaldılar. Dyer'lar bandoya gelemediğine göre bando onlara gitti. Denizin üzerinde inip kalkıp sallanan küçük kayıklarda ayakta duran bandocular şart koşulan Star Spangled Banner'ı seslendirdiler. Onu Amerika ve Kolombiya, The Game of the Ocean izledi. İşi Sosa'nın Star and Bitripes Forever ile bitirdiler. Deniz tutmasından teker teker yığılıp sonunda neredeyse hepsi kayıkların dibine yığıldıkları halde programlarını sonuna kadar götürdüler. Böylece üniformalarını ve müzik şeritlerini hak ettiler. Enternasyonel. Marseillez gibi Enternasyonel de Fransa'da doğdu. Marseillez gibi Enternasyonel de mülkiyet sahibi olmayanların sahip olanlara başkaldırışının şarkısıydı. Gene Marseillez gibi o da vatanı olan Fransa'dan çok uzak ülkelere kadar yayılarak dört bir yanda en çok söylenen işçi marşlarından biri oldu. Basit, doğal ve neredeyse doğaçlanırcasına söylenen bir marş olarak geniş kitleler tarafından benimsendi. Lille'de torna işçisi olarak çalışan Belçikalı Pierre Creighton de Gaeter, işçilerden oluşan ve zaman zaman bir araya gelerek prova yapan işçi toplantılarında işçi şarkıları çalan bir bandonun üyesiydi. O gün büyük bir gösteride seslendirmek üzere ellerindeki sınırlı repertuarı prova ediyorlardı. De Gaeter gibi bir işçi, Parisli bir nakliye işçisi ve Paris Komünü'nün kamu hizmetleri komisyonu üyesi olan Eugène Potier yazdığı birkaç dörtlükten oluşan Kalkın Ey Dünyanın Lanetlenmişleri diye başlayan bir devrimci şiiri o gün Paris'ten göndermişti. Provaya ara verildiği bir sırada bu şiiri Pierre'e gösterdiler. Pierre hemen bunu bestelemeye karar verdi. Bestecilik iddiası yoktu ama ara sıra yoldaşları için şarkılar bestelemiş olan biriydi. Enternasyonel'in ezgisi kafasında bir esin şimşeği gibi çaktı. De Geyter şiiri cebine sokarak eve götürdü. Kafasındaki melodiyi sözlere uyarlayarak notaya geçirdi. Enternasyonel'in sözleri sonraları değiştiyse de melodisi değişmeden kaldı. Debout les damnés de la terre. Kalkın ey dünyanın lanetlenmişleri dizesiyle başlayan şiir. Nous n'étions rien donc soyons tout. Dün bir hiçtik, şimdi her şey olalım dizesiyle Doruk'a ulaşır. Enternasyonel, onu çalan ve söyleyen işçilerin coşkusundan başka hiçbir reklamı olmadan Güney Fransa'ya, Almanya ve Avusturya üzerinden Rusya'ya ve okyanus aşırı ülkelere gitti. Bir sonraki 1 Mayıs'ta ve sonraki 1 Mayıs'larda Moskova, New York, Berlin, Roma, Kalküta ve Beijing sokakları ve meydanları enternasyonel coşkusu ile çınladı. Afrika kabileleri, örneğin Zulular, enternasyonelin müziğini Zulu diline uyarladılar. İşçiler yumruklarını sıkıp havaya kaldırarak enternasyoneli söyledikleri zaman işçiler bunu 1848 devrimi ile aynı yılda doğan 1. Dünya Savaşı'nı ve ikincisinin gök gürültülerini yaşayan yaşamının sonuna kadar işçilerin kavgasında mücadele eden Pierre de Gaeter'in yaptığı ruhla yaparlar. Günü Hoffman kurtardı. Joseph Hoffman, piyano resitallerinden birinde dostu ve meslektaşı Anton Rubinstein'in bir kompozisyonunu çaldı. Konserden sonra bir başka meslektaşının karısı Bayan Ernest Hutchison dinlenme odasına koşarak onu heyecanla kucakladı. "Ah Joseph, o parçaya ne yaptın?" diye sesini yükseltti. Hoffman cevabı yapıştırdı. "Tanrı biliyor ya, benim yapmam gerekiyordu, Rubinstein'in değil." Kibar tersleme. Mary Garden böyle bir şeyin çok cüretkar sayıldığı günlerde omuzu açık bir giysi giymişti. Ayranları kabarmış yaşlı bir bey gözlerini Mary'nin açık beyaz göğsünden bir türlü ayıramıyordu. Sonunda dayanamadı. "Giysinizi yukarıdan tutan şey nedir şekerim?" diye sordu. Mary hemen verdi yanıtını. "Yalnızca yaşınız bayım." Bozum. Piyanist De Pechman bir dünya turnesinden patlamaya hazır bir kendini beğenme duygusuyla döndü. Piyano yani sesleri hafifleterek ve yumuşatarak çaldığı değişik pek çok yerde kendini defalarca kendi Gott De Pechman diye yüksek sesle bağırarak ödüllendirmişti. En iyi dinleyicisi kendisiydi. Dostu Moskovski'ye bir süzefu çılgın başarı sağladım diye anlattı. Tıklım tıklım dolu konser salonları nefis değdiler, büyük partiler çılgın bir coşku. Üstelik kaç para kazandım dersin, dostu ters ters, bunun yarısını, yarısını diye yanıtladı. Bekletilen Stokowski. 1920'de Leopold Stokowski ile Igor Stravinsky'nin rastlantı sonucu aynı zamanda Berlin'de bulundukları bir gün, Stokowski Birleşik Devletleri ziyaret etmeyi tasarladığı söylenen Rus besteciyi gerçekten ziyaret etmek ve saygılarını sunmak istedi. Stravinsky'nin otel odasının kapısında adet olduğu üzere kendisini takdim etti. Kapıyı çaldı, kapı aralandı. Stravinsky'nin yayıncısı Oberg aralıktan göründü. "Evet," dedi. "Ne istiyorsunuz?" "Stravinsky'yi görmek istiyorum." "Banyo yapıyor. Ben de onu görmek için bekliyorum. Lütfen ona burada olduğumu söyleyin." Oberg Rusça bağırdı. "Hey Igor, burada seni görmek isteyen bir adam var."